içerik üreticileri için ve içerik üreticileri hakkında olan Creative Track podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Rana Yılmaz var. Hoş geldin Rana.
Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler Rana. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim, ben de gayet iyiyim.
Nasıl gidiyor hayat, işler, güçler, sosyal medya, genel olarak bir nasıl olduğunu öğrenelim, sonra çat diye konuya gireceğiz.
Güzel gidiyor, biliyorsun dijital dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Trendleri yakalamayı, sürekli trend kaçmadan atlamaya çalışıyoruz yeni trendlere.
Çok güzel. Peki şimdi tabii ki seni tanıyan izleyicilerimiz var ama hiç tanımayan izleyicilerimiz için. Bir Rana Yılmaz kimdir?
Güzel, 23 yaşındayım. Büyüme odaklı pazarlama stratejileri üreten bir dijital pazarlama uzmanıyım aslında. Aynı zamanda da sosyal medya ve pazarlama alanında içerikler, videolar çeken bir içerik üreticisiyim. Bunun dışında kendi trans ticaret yaptığım bir e-ticaret markam var. Bunun yanında bir de sosyal medyaya çok yansıtmadığım insan hakları ve demokrasi aktivistiyim. Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi olarak aslında yine alanımdan çok uzaklaşmadan orada da aktivistler ve sivil toplum kuruluşları nasıl sosyal medyada sesini daha gür duyurabilir? Bununla ilgili aslında sosyal medya pazarlama çalışmaları yürütüyorum.
Peki merak edenler için üniversiteni söylemeden nerelerden mezunsun? Bunu da kısaca bir alabilir miyiz?
Tabii. Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunuyum. Sonrasında da ESSEC'te lüks ve sanat eseri pazarlaması üzerine çalıştım.
Süper. Şimdi bu şey e-ticaret vesaireden bahsettin. Oraya geri döneceğim ama ondan önce şimdi sosyal medyada bir dünya kurdun kendine. Bu dünyaya nasıl başladın? Nereden başladın? Bize bunu bir anlatabilir misin?
Aslında böyle söyleyince biraz komik oluyor ama ben içerik üretmeye başlamadan önce kendi Instagram'ına yılda iki tane falan fotoğraf atan bir insandım. Yine dijital pazarlama alanında çalışıyordum kurumsal şirketlerde ama hiçbir zaman kendim kameranın önündeki insan olacağımı açıkçası hayal etmiyordum. Bana çok uzak geliyordu kameranın önünde olmak. Ben Covid'le beraber kendi demokrasi girişimimden çok andemokratik biçimlerde atıldıktan sonra bir boşluğa düşüp ne yapsam bir şey yapmam, kendimi oyalamam lazım diye e-ticarete başladım. E-ticarete başladıktan sonra gördüm ki aslında küçük sermayelerle iş kurmak çok atla deve değilmiş, yapılabilir evet. Şeylermiş. Ve Covid'den sonra çok fazla insan işini kaybetti, işte okulla ilişkimiz bir böyle acayip bir hal aldı. Hani işte gider gibiyiz ama gitmez gibiyiz. Yani hayatımızda hepimiz bir boşluğa düştük, evde çok fazla vaktimiz kaldı. Aynen. Ben de dedim ki bu iş modellerini neden anlatmıyorum? Daha çok insan faydalansın. Türkiye'de belki bu zamanki kadar değil ama o zaman da euro dolarla iş yapmak karlı bir işti evet. Sonuç olarak. Ardından da bunları anlatmaya karar verdim. Ama dediğim gibi ben kameraya uzak, hatta nispeten utangaç bir insandım. O yüzden de anlatayım. Ama nasıl? Yani yüzümü göstermesem, ne yapsam falan. Aramızda o bir aile konseyi. Hani ben içerik üreteceğim ama nasıl üreteyim falan diye konuşmaya başladık. Sonra şunun üzerinde karar kıldık. Kuzenim bana içerik üretmem için bir partilerde kullanılan at kafalarından sipariş etti.
Ve biz... At kafası dediğimiz bu plastik... Aynen. Kafaya geçirilen at kafaları var.
Evet, aynen onlardan. Ve sonrasında biz hepimiz bir süreliğine at kafasıyla video çekmenin konuşan bir atın iyi bir fikir olduğuna inandık ve insanın ilgisini çekeceğini düşündük.
Evet.
At kafasıyla iki tane video çektim. Ondan sonra plastik kokusuna ve olayın saçmalığına dayanamayıp yüzümü göstermeye karar verdim bu şekilde.
Peki o at kafasını kim buldu yani?
Ya aslında şöyle hani biliyorsunuz böyle sosyal medyadan ünlenen her karakterin kendine has bir şeyi var. İşte CZN Burak'ın gülüşü var ya da evet. İşte Nusret. Üretim tuz atması gibi yani aslında aklımızda yer etmiş içerik üreticilerin her birinin bir bize farklı gelen ya da çok gözümüze batan hani cringe diyebileceğimiz yanı var. Ben dedim ki at kafası bayağı cringe olur tutar da neden olmasın o dönem sanırım BoJack Horseman izliyordum. Ve dediğim gibi bunun iyi bir fikir olduğuna inandım. Herkes de beni onayladı çok destekleyici bir ailem var sağ olsun.
Dedin ya ben kamera önüne çıkmayı hiç planlamıyordum. O senin fikrini değiştiren ne oldu ilk olarak?
Aslında utangacım doğru bir kelime olmadı. Ben toplum önünde konuşmayı çok severim.
Evet.
Kendi girişimimde de çok fazla işte yatırımcıları olsun ya da makul iş ortaklarına olsun çok fazla sales pitch'ler yaptım, sahnelerde yer aldım, konuşurum. Aynı zamanda münazaracıyım yani uzun zaman sahnede konuştum. Sadece kameranın önünde gerçek olmayan... Yani seninle yapay. Konuşabiliyorum ama karşımda kimse yokken kameraya bakarak konuşmak uzak geliyordu. Nasıl değişti? Kendim zaten dijital pazarlamanın içindeydim ve maalesef hani artık statik görsel dediğimiz sadece görsel ya da grafik formattan uzaklaştığımız ve video formatının platformları domine etmeye başladığının farkındaydım. O yüzden de ben bir anlatı yapmak istiyordum. Bu bilgiyi insanlara aktarmak istiyordum. Ama artık bunu diğer formatlarla aktarmak çok mümkün olmayacaktı. O noktada da kendi konfor alanının dışına çıkmayı, kendime çok başta sıcak bulmadığım şeyler yapmaya zorlamayı ben severim. Yaptım. Yaptıktan sonra sevdim. Sonrasında da devam ettim.
Süper. Peki ilk girdiğin platform hangisi oldu?
TikTok.
TikTok. Peki şöyle bir soru dedin. Neden TikTok ve neden yatay içerik değil de direkt olarak dikey ve kısaydı o girdiğin zamanlar tahminimce? Neden kısa içerik?
Ailem destekleyici bir aile. TikTok'u onlar bile desteklemedi. Keza benim kendim de oldukça ön yargım vardı platformun kendisine karşı.
Neden ön yargım vardı? O soruya devam etmeden önce.
Çünkü herkesteki mevcut algı TikTok 13 yaşındaki çocukların işte sapır saçma videolar çektiği, izlediği bir dans platformu gibi bir algı vardı.
Evet.
Ve ben TikTok'ta içerik üretmeye başlayana kadar TikTok'u telefonuma indirmemiştim. İçinde vakit geçirmediğiniz bir platformun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Haliyle ne duyarsanız, sosyal çevrenizde ne konuşulursa o oymuş gibi geliyor.
Evet.
TikTok'a gerçi bu arada ilk indirdikten sonra karşıma çıkan videolarda başta haklı olduğumu düşündürdü. Çünkü hani algoritma sizi tanıyana kadar çok random şeyler gösteriyor.
Evet. Rastgele. Ne çıkarsa veriyor yani sana.
Aynen. O yüzden başlarda bir Allah'ım nereye düştüm falan oldum ama sonrasında TikTok algoritmasının diğer bütün işte YouTube Shorts olsun, Instagram olsun, gerçi o zamanlar YouTube Shorts yoktu ama kullanıcısını çok çok daha iyi tanıdığını ve gerçekten onun şeylerine özel içerikler, ilgi alanlarına uygun içerikler çıkardığını fark ettim. Benim TikTok'ta başlamamın sebebi şuydu. Ben bundan yaklaşık 1,5 yıl önce girdim. Bilgi konseptli içerik üreten çok az içerik üreticisi vardı.
Evet.
Ve platform da kendi algısını kırmak istiyordu. Sadece bir dans platformu olmadığını ispatlama çabasındaydı. Çünkü artık hani o dans platformundan bir sosyal medya platformu olmaya geçiş aşamasındaydı. O yüzden de özellikle bizim kategorimizde içerik üreten, bilgi içerikleri üretenleri öne çıkarıyorlardı ve benim orada izlenme kazanmam da, takipçi edinmem de gerçekten çok kolay oldu. Bir başka platformda bunu bu kadar hızlı yapamazdım. Belki 3 katı zaman gerektirirdi.
Peki dikey olarak başlamanın sebebi TikTok'un dikey olması mı sadece, yoksa dikey telefonla çekilmesi kolay, kamera ekipmanı gerektirmiyor, öyle bir şeyden başladın? O dikeyin sebebi var mı?
Evet, açıkçası TikTok birincisi zaten dikey olduğu için dikey başlamam gerekiyordu.
Evet.
Orada da hani özellikle TikTok olmasını istememin sebebi YouTube'da kendinize bir yer edinmek kolay değil. Yani sabır gerektiriyor, efor gerektiriyor.
Evet.
Dediğin gibi ekipman gerektiriyor. Zaten böyle bir ekipmanı o dönem için öyle bir yatırım yapmayı da düşünmüyordum. Ve hani YouTube'da birinin sizi arayarak bulması gerekiyor. Ama TikTok öyle değil. İnsanlar rastgele gezinirken denk gelebilirler. O yüzden dikey formatla başladım. Sonrasında zaten Instagram'ın Reels diye hani TikTok formatını kopyalaması da gösterdi ki artık geleceğin formatı kısa video formatı. Oradan sonra da dedim iyi ki dikey başlamışım.
Peki Reels dedin ya şu an. TikTok dışında hangi platformlarda varsın içerik üretme anlamında?
Şu an Instagram'da üretiyorum ve TikTok'ta bu kadar.
Sadece. Platform. Peki YouTube Shorts'u düşünüyor musun? YouTube'da da var.
Evet, düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu an içerik üretmeye başlıyor olsaydım da bu sefer TikTok değil YouTube Shorts'u tercih ederdim. Çünkü dediğim gibi benim oradaki tercihimin nedeni çok hızlı bana büyüme getireceğini bilmemdi. Şu anda da başlamak için en güzel platformlardan biri YouTube Shorts. Çünkü şu an o Shorts formatını sürekli öne çıkarmaya çalışıyor. Haliyle de orada görünürlük kazanmak çok çok daha kolay. Çok daha fazla izlenmeye ulaşabiliyorsunuz. Ben tembelliğimden yokum, açık konuşmak gerekirse. Yetişemiyorum. Aynı videoyu iki platforma bile yükleyemiyorum. Çünkü aynı zamanda bu benim işim. Hani
evet.
Ben dijital pazarlama alanında içerik üretip ardından da dijital pazarlama müşterilerime de aynı
İş
hizmeti veriyorum.
Gerekiyor.
Haliyle ikisine yetişemediğim için bir üçüncü platform yok.
Peki Instagram'la TikTok'u algoritmalarını karşılaştıracak olursan arasındaki benzerlikler, farklılıklar ya da hoşuna giden gitmeyen özellikleri, bunlar neler?
Şöyle söyleyebilirim, aslında o kadar birbirlerinden ayrışmıyorlar. Çünkü nihayetinde bizim algoritma dediğimiz şey kullanıcı davranışlarını analiz eden ve buna göre öğrenen bir sistem. O yüzden de günün sonunda beni Instagram'da da TikTok'ta da izleyen kullanıcı nasıl reaksiyon gösteriyorsa algoritma da kendisini buna göre şekillendiriyor. O yüzden her iki platformda da ortak olan şeylerden bir tanesi ilk 3 saniyede dikkat çekmek çok önemli. TikTok'ta etkileşimler daha yüksek çünkü hala çok komik söyleyince hani saçma geliyor ama hala Instagram'da şöyle bir şey var. Takip ettiğimizin sayısının takipçi sayımızdan fazla olmasını istemiyoruz.
Evet.
Ya da her şeyi like'lamayayım hani.
Evet.
Nedense hani cebimizden dağıtırmışız gibi bir halimiz var o like'ları. Ama TikTok öyle değil. TikTok'ta herkes biraz daha rahat. Takipçi kazanmak daha kolay, etkileşim almak daha kolay. İnsanlar daha çok yorum atıyorlar. Instagram'da hani ben buraya yorum atarım ama şimdi eşim dostum izler altında. Seni de gördük işte.
Aynen öyle bak. O psikoloji tamamen ondan kaynaklanıyor. Benim Instagram'da işte kim var? Teyzem var, dayım var, ablam var bilmem ne. Ama TikTok'a geçiyorum hiçbir yok. Tamamen akraba olmayan bir ortamın yaşanılan özgürlüğü gibi ama şöyle bir durum da var. Mesela TikTok'a diyoruz ya hiç kimse kullanmıyor vesaire vesaire. Ya verilere baktığımızda Türkiye'nin yarısından fazla şu anda fazlası TikTok kullanıyor. Bu insanlar birbirlerini TikTok'ta bulmak istemiyorlar mı acaba ya da ne oluyor? Tam ben de anlayamıyorum gerçekten.
Yani birbirimizi biraz kandırıyoruz gibi geliyor. Çünkü 2021 verilerine göre TikTok, Google ve Facebook'a geçerek dünyanın en çok trafik çeken uygulaması oldu. Birileri bunu kullanıyor.
Evet. Peki algoritma konusunda diyeceğin başka bir şey var mıydı? Instagram'la TikTok'u karşılaştırdığımızda.
Bunun dışında şöyle bir şey var. TikTok biraz platform olarak özgün ve samimi. İnsanların kendilerini çok filtrelemeden, hareketlerini baskılamadan, kendilerini bir böyle toplum baskısı altında hissetmeden üretebilecekleri bir platform olmasını istiyor. Çünkü bunun bir alternatifi olsun istiyor Instagram'a.
Evet.
Instagram'sa biraz daha aklı selim içerikleri daha çok kullanıcıların keşfetine pushlarken biraz daha TikTok vari tabir edebileceğimiz içerikleri daha baskılıyor diyeyim. Görünürlük erişimlerini kısıtlıyor.
Instagram'da veya TikTok'ta hesap büyütmek için takipçi satın almak sence iyi bir şey mi? Var mı böyle takipçi satın alan ve tespit ettiğin çok takipçili hesaplar? Direkt isim de alabiliriz bu arada.
Kendimi şu
değil.
An şey... influencerların önüne yem gibi atılmış hissediyorum. Var.
İsim var mı?
Var. Şöyle öncelikle takipçi satın almak doğru değil. Ne içerik üreticisiyseniz ne de işletmeyseniz yani profesyonel olarak kullanacaksınız. Doğru değil çünkü şöyle oluyor. Mesela artık hani diyoruz ya içeriklerimiz keşfete düşebilir
evet.
Videolarımız. Eğer sizin takipçileriniz gerçek değilse, satın alınmışsa, sahteyse ya da mesela işte çekilişlerden de takipçi atıyorlar biliyorsun. Yani inorganik yollarla takipçi edindiysen... Bir video çektiğin zaman o ilk olarak onlara gösteriliyor. Ve ondan sonra algoritma şuna bakıyor. Kendi takipçileri nasıl reaksiyon veriyor? Kendi takipçisi de etkileşim vermeyen içeriği ben ne yapacağım ele gösterip. Şeklinde bir mentalite var. O yüzden şimdi yani yumurta hesap etkileşim veremeyeceği için organik takipçiye ulaşmanın da önüne geçiyor. Şey yapmadan önce de bir disclaimer vereyim. Böyle hani takipçisinin belli bir kısmı gerçek olmayan influencerlar var.
Evet.
Kendileri almışlardır, fanları iyilik olsun diye atmıştır. Ben bunu bilemem. Ama bir uygulama var.
Evet.
Influencer Marketing Hub diye. Burada girip işte sahte takipçileri etkileşim oranlarına bakarak tespit edebiliyorsunuz.
Evet.
Burada da doğrudan sahte takipçisi vardır demiyor. Ama diyor ki takipçi kitlesinde bir anomali var. Burada bir şeyler yolunda gitmiyor. Sahte olabilir. Bunlar yumurta hesaba benziyor.
Evet,
diyor.
Bu anomaliye sahip olanlar kimlermiş? Böyle hiç büyüklerden gözüne takılanlar var mı?
Bunu söylediğim için pişman olacakmışım gibi hissediyorum ama bunlardan birisi Danla Bilic. İkincisi Şeyma Subaşı. Aklıma gelen popüler isimler şu an için bunlar.
Bunları hiç markalardan böyle denk geldiğin oldu mu? Şimdi senin işine de balta vuruyor gibi olacağım ama bu soruyu
sen... takipçi mi?
Evet. Hiç böyle dikkatini çeken iş yaparken vesaire hiç böyle aklında kalan oldu mu?
Var ama hani bu markalar için o kadar kritik değil. Benim asıl şöyle bir hikayem oldu. Bir otelle ve bu hani Türkiye'de iyi de nispeten lüks sayılabilecek bir otel.
Evet.
Tarihi Yarımada tarafında. Bir Fransız influencer geldi. Hani çünkü biliyorsun seyahat blogları özellikle barter anlaşmaları yapıyorlar. Hani işte geleyim ücretsiz konaklayayım karşılığında size içerik üreteyim falan. Okey. Etkileşimlerinde de tabii ki hani şey yaptık gerçek görünüyor. Yani etkileşim oranları iyi görünüyor. Tamam peki gelsin. Geldi. Takipçileri sahteymiş. üzerine sahte olduğunu anlamayalım diye kendisi hikaye paylaştıktan sonra hani bize takipçi geldiğini, bakın benden geldi bu takipçiler demek için bize sahte takipçi attı. Üzerine anlaşılmasın diye sahte beğeni attı. Hani şöyle söyleyeyim, Reels 17 bin izlenmiş, 20 bin like'ı var. Zaten siz... hayal kırıklığı. Hani sahte takipçiyi almak zaten bizi yeterince demoralize etti. Ardından biz dedik ki böyle bir şeye gerek yok, lütfen atma. Alabiliyorsan geri al, biz bu takipçileri istemiyoruz. Ardından şöyle bir şeyle karşılaştık. Siz ne demek istiyorsunuz? İşte sizi sayfamda rencide edeceğim, bu yapılan muameleye inanamıyorum, çabuk otelin sahibi arayıp benden özür dileyecek falan şeklinde. Bir de böyle çamura yattı. Hayatındaki en kötü influencer, hayatında çok kötü influencer deneyimi var, influencer marketing tarafından bu en kötülerinden biriydi.
Süper ya, bir de üste çıkması apayrı.
İşin kötü tarafı, takipçilerin yarısı sahte, yarısı gerçek olduğu için özür diledik. Hani o gerçek olanları kaybetmemek için.
Peki tamam, bu konudan çıkalım biraz daha, ortamı şey yapalım, yükseltelim. Dijital başarının sırrı nedir?
Bence dijital başarının sırrı dediğim gibi kendi imzanızı ürettiğiniz içeriğin bir yerine atmak. Bir şey sizi insanlara hatırlatıyor olmalı. Bu ses tonun olabilir, konuşma biçimin olabilir, konuşma hızın olabilir, makyaj stilin olabilir, giydiğin kıyafet olabilir, gülerek kameraya bakman olabilir. Bu senin tamamen kişiliğine kalmış ama dijitalde başarılı olmak için bir gerçek olmalısın. Çünkü eğer hani bununla ilgili bir özel eğitimin yoksa, insanlar samimi olmadığında, ki insanlar gerçek samimiyetini bile kameraya yansıtmakla çok zorlanıyor. Çünkü dediğim gibi karşıda bir insan yok ve boşluğa bakarak evet, konuşmak zor. Bir de samimiyetsiz olduğun, kendin bile inanmadığın bir şeyi anlattığın zaman bu çok karşıya yansıyor. Haliyle dijitalde başarılı olmak için bir gerçek olmak gerekiyor. İkincisi, kişiliğini işin içine katmak gerekiyor. Formatları kopyalayabilirsin ama her zaman için içine kendinden bir şey kattığından emin olmalısın.
Peki dedin ya, sıcakkanlı olmak gerekiyor, insanların sana ulaşması gerekiyor dedik. Peki senin için sana ulaşan birileri var mı, ya da istatiksel açıdan baktığında senin için en iyi 3 YouTuber ya da Instagram'da olan 3 kişi olabilir, TikTok'ta olan 3 kişi olabilir. Senin için bu kişiler kimler?
Yani kitleleriyle çok iyi, çok samimi iletişim kurduğunu düşündüğüm,
başarılı iş yaptığını düşündüğün, evet, herkes.
Ve bu kesinlikle istatistiklerine de yansıyan aklıma gelen isimler Ala Tokel, Cansu Dengey ve Sude Alkış. Üçünün de hem istatistikleri muazzam hem de gerçekten samimiyetlerini, kişiliklerini, ürettikleri her türlü içeriğe çok iyi yansıtıyorlar.
Tek nedeni bu mu? Başka nedenleri de var mı sence bu kadar sağlıklı bir başarı elde etmelerinin sebebi olarak?
Aslında her birinin tutunduğu bir niş var. Hani biz sürekli dijital pazarlama tarafında içerik üreticilerine hani bir niş seçin kendinize ve oradan yürüyün diyoruz. Niş konsepti çok algılanmıyor. Bunu bir hani vibe verdiği algı, enerji olarak da düşünebilirsin. Her birinin çok spesifik bir enerjisi var, karakteri. Yani senin masanda karşında oturan bir arkadaşın gibi hissediyorsun. Bunun dışında tabii ki yaptıkları iş ortaklıkları olsun, beraber çalıştıkları ekiplerin başarısını kimseye yatsıyamaz. Ama ben sosyal medyada en önemlisinin o enerjinin karşıya geçmesi olduğunu düşünüyorum.
Evet. Peki sosyal medyayı şu an tam bir iş olarak görüyor musun Rana? Yani bu benim işim, tamam, ben tamamen sosyal medya içerik üreteceğim mi diyorsun? Yoksa mesela dedin ya, markalarla da iş yapıyorum aslında. Yoksa oradan mı ilerlemek istiyorsun? Ya da ikisini birlikte götürüp birbirini denklemesini mi istiyorsun?
Şu an sosyal medya benim maalesef ki işim diyorum. Keşke olmasaydı. Olmadığı zamanlarda daha çok keyif alıyordum çünkü sosyal medyaya içerik üretmekten. Şu an ben sosyal medya ve dijital pazarlama anlatıyorum. Ben şu an kendi ajansıma gelen bütün müşterilerim de benim içeriklerimi görüp merhabalar, hani sizinle çalışabiliriz, bir tanışalım mı şeklinde gelen firmalar. Haliyle de benim aslında bir yandan işimi sürdürebilmem için burada sürekli bir etkileşim, bir
döngü olması
döngü
lazım.
Yakalıyor olmam gerekiyor. Ama ilerleyen süreçte ikisini birbirinden ayırmak istiyorum.
Hangisine yönelmek istiyorsun?
İçerik üretmeye yönelmek istiyorum. Ajans işlerini biraz daha sistemleştirip, evet, delege edip ben biraz daha içerik üretmeye yönelmek istiyorum.
Bununla alakalı bir soru soracaktım. Diyecektim ki eğer şu anda 1 milyon, 1,5 milyon takipçin olsa ajansla uğraşır mısın diyecektim.
Mutlaka uğraşırım. Ama kesinlikle zaman dağılımımda içerik üreticisi olmak önceliğim olurdu. Anladım. Yani ben de TikTok'un Barış Özcan'ı olmak isterdim.
Peki Rana, bu müşterilerinle belli süreçler geçiriyorsun. Bu süreçlerde hiç unutamadığın bir anı, bir hikaye var mı?
Var. Şöyle bahsettiğim Oteldeki müşterimle çalışırken bir çekim yapıyorduk sosyal medyada. Reels olarak paylaşmak üzere video çekim.
Evet.
Ben de çekimdeki sahneleri yönetmek, işte modeli yönetmek için alandaydım. İşte sahnelerden bir tanesi de Sevgililer Günü'ne özel bir çekim yapıyoruz. Orada da hani işte bir küvet sahnesi var. İşte modelimiz var. İşte küvete güller dökülüyor. Şampanya patlatılıyor bilmem ne. Sonrasında biz küvetle uğraşırken çekimi yapan arkadaş musluk ayarını şey yapamadı. Musluk hani aşağı verebiliyorsun, evet, ya da ahizeye verebiliyorsun. Ahizeye verdiği için ondan sonra ahize sekerek bütün odayı dolaşmaya başladı. Ve ardından biz onu kapatmaya çalışırken daha çok açtığımız için
daha
küvetteki
fazla
su taştı. Bütün odayı su bastı. Ardından odayı temizlemeye falan geldiler. Çekimimiz o gün başka da müsait oda bulunmadığı için yarım kalmıştı. Ama yani hepimiz böyle zaten baştan ayağa ıslandık. Model olsun ben olayım. Hepimiz için ne yaşadık bir olay olmuştu.
Peki bu kendi kanalın için içerikleri üretiyorsun ya. Bu içerikleri üretmek için bir motivasyon kaynağı ister istemez gerekiyor bir yerden sonra. Çünkü bir nevi işe dönüşüyor gibi oluyor. Senin için bu motivasyon kaynağı ne?
Para.
Nedir? Çok net.
Yani şöyle, ben kanalımı işimin bir vitrini olarak kullandığım için, hani benim yaptığım işte dijital pazarlama olduğu ve ben sosyal medya tüyoları paylaştığım için aslında bu benim kendi işimin vitrini.
Peki şöyle bir soru sorayım. Eğer işinin vitrini olmasaydı ne paylaşıyor olurdun?
Şöyle, ben bunu zaten kendi ajansımı kurup işim haline getirmeden önce de paylaşıyordum. O zamanki motivasyonum gerçekten Türkiye'de eline imkan ya da bilgi verilirse bir sürü insanın çok başarılı işler çıkarabileceğine inanıyorum. Ama bizim yeterince o global fırsatlardan haberdar edilmediğimizi, mesela eğitim sistemi içinde de ben işletme okudum, dijital pazarlama alanında lisans yaptım. Ama orada da biz sosyal platformları öyle detaylı görmedik, bunun triklerini öğrenmedik. İnsanlara gerçekten bunu göstermek ve o kaliteli içerik üreticilerinin önünü açmak istiyorum. Beni gerçekten bu hikayeleri paylaşmak ve insanlardan senin sayende yaptık yönleri almaktan motive oluyorum.
Peki Rana, hani dedin ya, en başta da bahsetmiştim, bir at kafası mevzu vardı, yüz gösterme göstermeme. Peki sence yüz göstermekle göstermemek arasında bir fark var mı?
Kesinlikle var. Yüzünüzü göstermeden başarılı olamazsınız diye bir kaide kesinlikle yok. Eğer orijinal bir içerik konseptiniz varsa ve kullanıcıyı tutabiliyorsanız o içeriği izlerken, kesinlikle yüzünüzü göstermeden de olabilirsiniz. Sadece bu olasılıkları düşürüyor. Çünkü sosyal medya adı üstünde sosyal bir platform. İnsanlar orada sosyalleşmek istiyorlar. İnsana dokunmak, karşısındaki insanla iletişim kurmak istiyorlar. Ve bizim bağ oluşturmamızı sağlayan etken aslında video formatının görselden daha çok tutuyor olmasının nedeni de bu. İçinde fotoğrafta aktaramadığımız birçok şey var. Yüz ifadeleri, duygular, ses, tonlama. Bunların tamamı aslında insanları yakalamada bir etken. O yüzden de bir, yüzünüzü göstermiyorsanız, iki, konuşmuyorsanız karşıdaki insanı yakalama olasılığınız çok düşüyor. Çünkü pek çok insan sizin anlattığınızı anlatan, çok benzer içerik üreten yüzlercesi var. Ama evet, neden onları değil seni kısmında kişilik ön plana çıkartıyor?
Peki şu anda ürettiğin bir konseptin var. Bilgi verdiğin dikey formatta içerikler. Geleceğe yönelik başka konsept fikirlerin, YouTube'da yatay olabilir, video fikirlerin, bunlar var mı? Geleceğe yönelik fikirlerin neler?
Var. Şöyle, niş başlayıp genişletmek doğrusu sosyal medyada.
Evet.
Ben şimdi niş başladım. Hep sosyal medya ve pazarlama anlattım. Ama artık biraz bu dikeyden çıkmak istiyorum. Hani Barış Özcan'ı olmak istiyorum TikTok'un derken kastettiğim şey oydu. Biraz daha farklı, yine bilgilendirici içerikler üretip, ama bunu sadece pazarlama dikeyinde kısıtlayıp kalmak istemiyorum. Biraz daha entelektüel konulara da girmek istiyorum. Onun dışında da YouTube'a girmeyi düşünüyorum ama hani Shorts'a da aslında girmeme nedenlerimden biri şuydu. YouTube'a İngilizce içerikle girmek istiyorum. Hatta bir İngilizce hesabım var. Aynı zamanda ona da içerik üretme şeyimi sıklaştırmak istiyorum.
Yine hem Reels dikey bazda mı?
Evet, Instagram hesabı. Artık biraz daha o tarafa yönelmek istiyorum. Ve tabii 24 saatimi doğru şekilde bölmem gerekiyor.
Evet.
Onu bekliyorum.
Anladım. Peki içerik üretim sürecinde seni en çok zorlayan şey ne? Yani çekmek mi, kurgulamak mı, insanlarla uğraşmak mı? Ne seni oradaki en çok zorlayan şey?
Birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi çok saçma. Hazırlanmak. Saçımı başımı makyajımı yapmak. Vallahi saç baş yapmadığım için video çekemediğim haftalar oluyor. Hani yoğun geçiyor o arada. Çeksem çekemem değil. Bir iki saatlik boşluğa ben çekim sıkıştırabilirim. İçerik fikirleri defterimde yazılı. Ama saçımı başımı yapmak zor geliyor. Bir yandan da profesyonel amaçla kullandığım için ya da insanların yapmak, saçıma başıma takılacağı, yani anlattığımdan daha çok takılacağını bildiğim, evet, için kamera karşısına öyle geçmek de istemiyorum. Birisi bu. Bir ikincisi özellikle TikTok'ta yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi. Platform beni çok iyi tanıyor ama diğerlerini o kadar iyi tanımıyor mu acaba diye düşünüyorum. Çünkü bazen benim içeriklerim çok alakasız insanların karşısına çıkıyor sanıyorum. Çünkü ne anlatıyor bu abla? İşte ne konuşuyor bıdı bıdı? Bu insanlar neden izliyor? İzliyor, neden yorum yapıyor? Bazen gerçekten yorumlar karşısında sakin kalmak beni zorlayan konulardan bir tanesi oluyor.
Yorumlar demişken hiç böyle unutamadığın bir linç.
Var. Ben de birçok içerik üreticisi gibi aslında linçlerle büyüdüm yani. Beni büyüten videolarım en çok linç yediklerim oldu. Evet, ticaretten çok linç yedim. Teşekkür ederim, benim kendi dolandırıcım var falan şeklinde her yorumun, her videomun altı bu tarz yorumlar kaynıyordu ama... En komiği şeydi. Şimdi sosyal medyada ne anlattığından çok nasıl anlattığın önemli, evet, aslında o ilgiyi üzerinde tutabilmek için. Ben de dedim ki yani 3 tane en beğendiğim belgeseli video çekeyim. Ama insanlara size şimdi mutlaka izlemeniz gereken 3 belgesel önereceğim desem bu video kaç izlenecek? Çok da izlenmesini istiyorum. Daha büyük kitlelere ulaşmasını. Ben de dedim ki size arkadaş ortamlarında entel gösterecek 3 belgesel önereceğim. Altında savaşa düştüler. Hani bu videoyu gerçekten entel olmak için izleyenlerle entel öyle olunmaz şeklinde, hani böyle altında sen de entel misin falan tarzı bir linç yedim. Yediğim en komik linçlerden bir tanesiydi ama hoşuma da gitti.
Hakikaten değişik. İnsanlar aslında bilmiyorum, belki de şey arıyorlar, tartışacak, muhabbet edecek bir şey arıyorlar ve orada da o konuyu bulmuşken neden girmeyelim diyor da olabilirler gibime gelmiyor değil benim bazen.
Ya ben bunu bir turnusol olarak düşünüyorum. Sarkastik video çekmenin olayı bu. Yaptığın sarkazm karşı tarafa ulaşmıyorsa karşıdaki onun şaka olduğunu anlamadığı için ciddi bir şekilde cevap veriyor. Hani sen de anlamadıysa çok da üzerinde durmaya gerek yok, aynen, deyip geçiyorsun.
Aynen öyle. Peki içerik üretmeye yeni başlayacak birine ne tavsiye edersin? Sıfır. Şu anda girecek. Nereden girsin, nasıl girsin, nasıl başlasın?
Kesinlikle stratejik planlar şu aşamada, yani yeni başlayacaksa çok da yapmasın. Sadece bir, kendisine mutlaka seçmesi gereken şey imza. Benim imzam ne olacak? Ben insanlar tarafından nasıl bilinmek istiyorum? Beni neyle bilsinler? Benim neyimi hatırlasın? Mesela benim eyeliner'ımı hatırlıyorlar. Bu benim tercihim bir imza değildi gibi. Bunu iyi düşünüp üzerine tartışsınlar. İkincisi de gerçekten tutkulu oldukları alanda içerik üretmeye başlasınlar. Ve en önemlilerinden biri de belki şey, süreklilik. Çünkü Instagram, TikTok gibi platformlar içerik üreticileri oraya içerik düzenli bir şekilde ürettikçe para kazanıyor ya. O yüzden çalışkan içerik üreticisini ödüllendiriyorlar. O yüzden de süreklilik istiyor. Yani ilk videoyu çektin, 100 bin izlenmedi, izlenmeyecek. Pes etmemek lazım. Hani bir süre inatla çekmeye başlasınlar. Zaten çektikçe ve o videoları istedikleri performansı göstermedikçe nerelerde hata yaptıklarını anlamaya başlayacaklar. Bir diğeri de hani zaten konuşmanın başında söylemiştik. Kesinlikle YouTube Shorts ve TikTok daha hızlı yol alabilecekleri iki platform. Bence oradan başlasınlar.
Diyebiliriz yani, yine TikTok eskiden hiç kimsenin girmek istemediği yer, şu anda herkesin girmesi ve başlaması gereken yer olarak oldu diyebiliriz.
Doğru mi? Diyebiliriz.
O zaman Kreatif Durağa geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz olduğun için, soruları yanıtladığın için ağzına sağlık, eline sağlık, ayağına sağlık diyorum ve teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok keyifliydi.
Ben de teşekkür ederim. O zaman bir Kreatif Durak bölümünün daha sonuna geldik. Bizi YouTube'dan, Instagram'dan, Spotify'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Yine aralarda söylemeyi unuttum ama siz... Videonun sonuna kadar dayandıysanız lütfen takip edin. Ayrıca Rana'yı da TikTok ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle.